Ayrım 29.
Nitekim Hüseyin Avni Bey Erzurum, meclis kürsüsünden şunları dile getirdi. Bu grubun ilkesi 7'den 70'e kadar herkesin ilkesidir. Bütün millet bu grubun içindedir. Ben de sizdenim. Ayrılık doğru değildir. Anadolu'da yarın mecliste bu amaca aykırı kimseler varmış gibi bir düşünce doğar. Birlik zedelenir. Mecliste bu amaca karşı kimse yoktur. Grubun programı milletin programıdır. Ben de bu gruptanım ve bu grubun temeliyim. Beni dışarıda bırakmak doğru bir şey değildir. Rica ediyorum ki grubun programını Meclis Genel Kurulu'na getirelim, hepimiz kabul edelim. Dünya bilsin ki mecliste buna karşı kimse yoktur. İşte ben bunu ilan ediyorum. Benim için bu esaslı bir görevdir. Bu konuşma sırasında birinci grup üyeleri sık sık söz atarak hatibin sözünü kesmeye çalıştılar. Böylesine tartışmalara neden olan birinci grubun zamanla meclis içerisinde bir de gizli iç komitesi oluştu. Bu gizli örgüt Fransız devriminden esinlenerek Selamet-i Umumiye Komitesi adıyla anıldı. Bu komite, mecliste muhalefetin gittikçe büyüdüğü zaman zaman birinci gruptaki bazı milletvekillerinin de muhalefete katıldıkları 1922 ilkbaharında kurulmuştur. Komite başlangıçta 10 dolayında milletvekilinden oluşuyordu. Bu sayı 1922 yılı sonlarına doğru 50'yi bulmuştur. Bir ara muhalefet öyle boyutlara erişmişti ki birçok milletvekili Mustafa Kemal Paşa'ya başvurarak bunların milletvekilliklerinin düşürülmesini istemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa da böyle bir girişime sıcak bakıyordu. Olayı İsmet Paşa İnönü anılarında şöyle anlatıyor. Gayet iyi hatırladığıma göre Atatürk muharebeler esnasında meclis ile çalışmanın artık mümkün olamayacağı kanaatine varmış ve ümidini kaybetmiş duruma birkaç defa gelmişti. Ben böyle bir zamanda Atatürk'ten bir telgraf aldığımı bilirim. Artık meclis ile çalışmamız mümkün olamayacak. Meclisin faaliyetine nihayet verdikten sonra orduda ve memlekette hasıl olacak vaziyet hakkında mütalaan nedir? Benden bunu soruyordu, kendisine cevap verdim. Bilmek gerekir ki şimdiye kadar millet meclisine dayanarak millet namına muharebe etmenin bu mücadelemizde bize çok itimat eden tarafı vardır. Şimdiye kadar buna dayanarak bu mücadeleye devam edebildik. İstanbul hükümeti, padişah bunların hepsi düşman elindedir. Meclis dağıtılırsa millet namına milletin kararı ile mücadele ediyoruz tezi elimizden gitmiş olacaktır. Benim mütalaam bundan ibaretti. Düşüncelerimi soran telgrafına verdiğim cevabın sonunda dedim ki, ne karar verirseniz bunu tayin edemiyorum. Bunu tayin etmek benim için mümkün değildir. Şartları siz biliyorsunuz. Biz vereceğiniz kararı tatbik ederiz. Mustafa Kemal Paşa'nın bu düşüncesi doğrultusundaki bir konuşmasına da Halide Edip'in adı var hanım tanık olmuştur. Adı var anılarında 1922 Ağustos'unun son günlerinde cephe karargahında Mustafa Kemal Paşa ile görüştüğünü, bu görüşme sırasında İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak Paşaların da odada bulunduğunu yazmaktadır. Bu görüşmede Gazi Mustafa Kemal Paşa gene meclisteki muhalefetten bahsederek ikinci gruptan bazı milletvekillerinin adını da vererek onların halk tarafından linç edilmeye layık olduklarını vurgulamıştır. Bir yandan birinci grup içinde oluşan Selamet-i Umumiye Komitesi'nin varlığı ve mecliste alınacak kararları önceden belirlemesi, dolayısıyla grup disiplinini sağlamaları, diğer yandan meclisin fesi ya da bazı milletvekillerinin meclisten bir şekilde uzaklaştırılacakları söylentileri muhaliflerin de bir grup oluşturmasında başlıca etmen olmuştur. İkinci müdafaa-i hukuk grubu şeklinde adlandırılan bu grubun temel hedefleri ya da programı şu ana noktalarda toplanıyordu. Genel hukukun temel ilkelerine aykırı ve milletin egemenlik hakkına karşı yetkilerin, imtiyazların, örgütlenme ve uygulamaların kaldırılması. Bakanlar Kurulu Başkanlığı, Yasama Meclisi Başkanlığı'nın birbirinden ayrılması. Birincisinin Millet Meclisi'nin kendi azasından seçeceği birine verilmesi. Bakanların seçilme şekliyle yetki ve sorumluluklarının saptanması, adaylık, namzetlik yasasının kaldırılması. Meclis iç tüzüğünün meclisin sahip olduğu yürütme yetkisine göre düzeltilmesi ve tamamlanması. Başkumandanlık yasasının gereğinde değiştirilmesi ve kaldırılması. İstiklal mahkemelerinin kaldırılması ve zorunluluk halinde oluşturulması fakat yasalar uyarınca hareket etmeleri, meclis başkan ve başkan vekillerinin zümre, fırka ve siyasi derneklerle ilişkili olmaması ve tarafsızlıklarını korumaları doğrultusunda iç düzeye bir madde eklenmesi. Bu programa ilaveten daha ayrıntılı bir program daha hazırlanmıştı. Adeta bir anayasa taslağı halinde hazırlanan bu program 27 maddeyi içermekteydi. Bu maddeler içerisinde ilginç yaklaşımları da görmekteyiz. Örneğin şu maddeler önemlidir. Bir tepkiyi yansıtıyorlardı. Madde 2. Hükümet yönetimi milletin hakimiyetini dolaysız olarak ishar eylemesini ve kaderini bil fiil elinde bulundurabilmesi temeline dayanmaktadır. Madde 4. Her kişinin hürriyet-i şahsiyesi ve medeniyesi her türlü taarruzdan masumdur. Madde 10. Siyasi cürümlerde idam cezası yoktur. Madde 13. Müsadere, el koyma, angarya, işkence, her nevi eziyet katiyen ve tamamen yasaktır. Madde 14. Terbiyede birlik temini ilkedir. Bunların yanı sıra Türkçenin olağan bilim dili haline getirilmesi ve bunun gibi yenilikçi yaklaşımlara da programda rastlamaktayız. İkinci grubun yayın organı da Tan Gazetesi'dir. 19 Ocak 1923'te yayınına başlayan Tan Gazetesi'nin yaşamı uzun sürmemiştir. Tan'la ilgili bir incelemeyi bölüm sonundaki ekte bulacaksınız. İkinci grupta kaç milletvekili yer almaktaydı? Bu konuda çeşitli sayılar verilmektedir. Bunların içinde en güvenilir bilgi Damar Arıkoğlu'nun anılarında verilen 66 sayısıdır. Bu sayıda göstermektedir ki ikinci grup birinci mecliste azınlıktadır. Bu grubun önde gelen milletvekilleri şunlardır. Mehmet Şükrü Bey, Afyon Karahisarı sahip. İsmail Supi Bey, Burdur. Dursun Bey, Çorum. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Abdülkadir Kemali Bey, Kastamonu. Mehmet Vehbi Efendi, Konya. Çolak Selahattin Bey, Mersin. Ziya Hurşit Bey, Rize. Emin Bey, Samsun. Nafiz Bey, Samsun. Hakkı Hami Bey, Sinop. Emir Paşa, Sivas. Kara Vasıf Bey, Sivas. Hamdi Bey, Tokat. Ali Şükrü Bey, Trabzon. Birinci grup gibi ikinci gruptaki üyelerde düşünce ve eğilimleri açısından homojen bir yapıya sahip değillerdi. Önemli bir çoğunluğu demokrat bir yapıya sahipti. Bu yapılarını yaşamları boyunca sürdürdüler. Milli mücadeleye karşı değillerdi. Yönetimdeki uygulama ve karar yöntemlerini eleştiriyorlardı. Örneğin Abdülkadir Kemali Bey gerek gazetecilik yaşamında gerekse siyasi eylemlerinde bunu kanıtlamıştır. Türkiye'de demokrasiye yönelik çabalarda ikinci grubun özlemleri daima ana düşün motifini oluşturmuşlardır. 2. Milli mücadelede sol hareket. Osmanlı'nın son döneminde sol hareket, iştirakçı Hilmi'nin zayıf sosyalist partisi ile bazı işçi hareketleri çevresinde odaklanmıştı. Mütareke İstanbul'unda ise 1919 seçimleri nedeniyle dikkati çeken bir siyasal hareket olarak soldan söz edebiliriz. Büyük Millet Meclisi'nin açılışını izleyen iki yıl içerisinde, yani 1922'nin ikinci yarısına kadar Anadolu'da belirli bir sol siyasi canlılık görülmektedir. Değerli araştırmacı Mete Tunçay buna Anadolu solu biçiminde değinmektedir. Anadolu'daki sol hareketlere Mete Tunçay'ın tasnifine benzer bir şekilde şu başlıklar altında değineceğiz. İttihat ve terakkili liderlerin güdümündeki sol görünümlü girişimler, Yeşil Ordu girişimi, Resmi Komünist Partisi, Halk Zümresi, Türkiye Halk İştirakiyan Fırkası, Mustafa Supi olayı. Anadolu'daki sol hareketler, meclis hükümeti ile Sovyetler arasındaki ilişkilere göre şekillenmiştir. İlişkiler yakınlaştıkça Anadolu'da da sol hareket güdümlü ya da bağımsız olarak güçlenmiştir. İlişkilerin zayıflaması ya da Ankara'nın batıya yaklaşması sürecinde de hareket gücünü yitirmiş, hatta yasaklanmıştır. Yukarıda değindiğimiz bölümler uyarınca konuyu özet olarak ele alalım. A. İttihat ve Terakki liderlerinin güdümündeki sol girişimler. İttihat ve Terakki'nin liderleri yurt dışına çıktıktan sonra değişik ülkelere gittiler. Talat Paşa ile bazı arkadaşları Almanya'ya gidince orada Spartakist eylemle karşılaştılar. Almanya'da bulunan Türk ve diğer İslam ülkelerinin gençleri kıyısından da olsa bu harekete karışmışlardı. Talat Paşa kişisel gayretleriyle bu gençlerin barınabilecekleri bir yurt ve onun giderlerini karşılamak için de bir kahvehane açtı. Böylece Şark Kulübü oluştu. Bu gençler ileride Sovyetler Birliği'nde Enver tarafından kurulacak İslam İhtilal Cemiyeti'nin çekirdeğini meydana getireceklerdir. Enver Paşa Moskova'dan 15 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir mektupta İslam İhtilal Cemiyetleri projesini anlatarak şunları eklemiştir. Berlin'deyken umumi İslam aleminde Antant, İtilaf Devletleri aleyhinde yerel bazı harekatın başladığını görmüş, bir teşkilata bağlı olmamakla beraber maddi yardımlardan da mahrum olan bu İslam hareketlerinin birleştirilmesini düşünmüş ve arkadaşlarla görüşerek buna karar vermiştik. Bu İslam memleketlerinin Avrupa'da bulunan temsilcileriyle ve özellikle Hintli Mehmet Ali Cinnah ile münasebet kuruldu. Görüşmeler sonucunda bu hareketlerin bir merkezden idaresi esasını kendileri de kabul ederek her tarafın temsilcilerinden oluşan bir cemiyet kuruldu. Sonradan bu cemiyetin Rusya dahilinde çalışmasının daha yararlı olacağını düşünerek Moskova'ya geldiğimde görüştüğüm hariciye komiseri bu teklifimi kabul ettiği cihetle cemiyet azasının buraya gelmesini yazdım. Mustafa Kemal bu mektuba verdiği yanıtta merkezin bir taraf bir ülkede olmasının ve çalışmaların pan-İslamizm şeklinde görünmemesinin daha doğru olacağını belirtmiştir. Enver Paşa, Komintern tarafından Eylül 1920'de Bakü'de düzenlenen Şark Milletleri Kurultayı'na Kuzey Afrika devrimcilerinin temsilcisi olarak katılmıştır. Onun çevresinde oluşan çoğu eski iddiatçılardan meydana gelen bir grup, Mesai adlı sol eğilimli bir program hazırladılar. Mesai Trabzon'da bastırıldı. Hatta bu program Talat Paşa'nın da onayını almıştı. Ne var ki Rusya'da Enver Paşa'nın çevresindeki iddiatçılar başka bir programla Halk Şuralar fıkrasını kurmuşlardır. Bu fırkanın kuruluşu Sovyetlerle ilişkileri açısından Talat Paşa ikircikliydi. Fakat onun öldürülmesinden sonra Enver'in görüşleri ağırlık kazanmıştır. 1921 ilkbaharında Moskova'da İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Kongresi toplanmıştır. Bu kongreye Türklerden şu kişilerin katıldığını biliyoruz. Enver Paşa, Halil Paşa, Cemal Paşa, İbrahim Talih, Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Rusuhi, Kuşçubaşızade Çerkes Sami. Bu kişilerin büyük bölümü Halk Şuralar Fırkası'nın çekirdeğini oluşturmuşlardır. Sakarya Zaferi'nden sonra bu hareket zayıflamıştır. Fevzi Paşa, Çakmak, Kazım Karabekir'den Enver ve arkadaşlarının Anadolu'ya girmelerinin engellenmesini isteyince, fırkanın Anadolu'da örgütlenmesi, yayılması sınırlanmıştır. Nitekim Ağustos 1921'de Halk Şuralar Fırkası adı yerine şerefli geçmişine binaen İttihat ve Terakki adı kabul edilmiştir. Bu arada Muhittin Birgen'in eski bir gazeteci olup 1920 Mayıs'ından sonra bir süre matbuat ve istihbarat müdürlüğü yapmıştır. 16 Ekim 1921'de Tiflis'ten Karabekir'e yazdığı bir mektup dikkati çekmektedir. Kuvayi Milliyeciler İttihat ve Terakki'nin merkez ve sol unsurlarından başka bir şey değillerdir. Son İttihat ve Terakki Halk Şuralar Fırkası girişimi ise Enver ve bazı arkadaşlarında özellikle Enver'de vaki olan büyük bir inkılabın mahsulüdür. Enver ve arkadaşları bu defa gayet mühim bir meseleyi ortaya atmış bulunuyorlar. İçtimai inkılap. İçtimai hareket taraftarları ne Mustafa Supi gibi bir serseri ne de mektepten yeni çıkmış çocuklardan ibaret idiler. Hülya peşinde koşmuyorlar, hakikat muvaciyesinde bulunduklarını zannediyorlardı. Bundan başka içtimai hareket fikri Rusya'dan ithal edilmiş bilinmeyen bir meta değil, 13 yıllık bir mücadelenin yegane semeresi olarak İstanbul'dan taşınıp getirilmiş milli bir şeydir. Enver ve arkadaşlarının hızı 1921 yılı sonuna doğru kesilmiştir. B. Halk Zümresi, Yeşil Ordu ve Resmi Komünist Partisi. Yeşil Ordu gizli bir cemiyet olarak 1920 Mayıs ayında ortaya çıkmıştır. bir yerde İstanbul hükümetinin Anadolu hareketini Bolşevikle suçlamasına tepki olarak örgütlenmiştir. Bu cemiyet Bolşevikliğin esasları itibariyle İslam'ın dünya görüşüne paralelliğine değinerek o dönemde zorunlu görülen Sovyetlere yakınlaşmayı destekliyordu. Derneğin genel merkez üyeleri şu kişilerden oluşuyordu. Şeyh Servet Akdağ Bursa, Doktor Adnan Adıvar, Hakkı Behiç Bayiç, Eyüp Sabri Akgöl, Yunus Nadi Abalıoğlu, Hüsrev Sami Kızıldoğan, İbrahim Süreyya Yiğit, Çerkez Reşit, Sırrı Bellioğlu, Mustafa Cantekin, Hamdi Namık Göz, Muhittin Baha Pars, Nazım Öztelli. Ankara'daki Merkez-i Umumisi'nin dışında Ankara ve Eskişehir'de birer şube oluşturulmuştur. 1920 Haziran'ında Nazım Bey Tokat'ın genel sekreter olarak hazırladığı Yeşil Ordu Nizamnamesi üye olacaklara gönderilmeye başlandı. Bu nizamnameye göre Yeşil Ordu anti-emperyalist ve anti-militaristtir. Madde 1, 2 ve 8. Devletin iktisadi ve içtimai sahada geniş müdahalelerine taraftar olur. Madde 3, 6, 8, 11 ve 14, 16. Bunların yanı sıra aile hayatına hürmetkardır ve İslamiyet'in bütün içtimai esaslarına riayet ederek asr-ı saadetin müşterek samimiyetini iadeye ve batıdan gelen kendini beğenmiş ihtirasları Asya'dan atmaya çalışmakla yolunu, hak yolu, Allah yolu bilir. Madde 13. Yeşil Ordu'nun teşkilatına mensup olup da emperyalizm lehinde gayemize ihanet eden derhal idam olunur. İdam hükmü umumi merkezce verilir ve şimdilik gizli ve hususi vasıtalarla icra edilir. Madde 26-27. Yeşil Ordu teşkilatı gizlidir ve Rus sosyalist devrimcilerinkine benzeyen kuralları vardır. Madde 22. Türk Yeşil Ordusu başka memleketlerin Yeşil Ordularıyla ve Kızıl Ordularla kardeştir ve Moskova ile münasebet halindedir. Madde 19 ve 21. Başlangıçta Yeşil Ordu girişimi Mustafa Kemal Paşa tarafından da ılımlı bir desteğe sahipti. Ne var ki Çerkez Ethem'in Yozgat'taki Çapanoğlu isyanını bastırmak için Ankara'ya gelmesi sırasında Yeşil Ordu'ya katılması durumu değiştirdi. Çünkü Çerkez Ethem'in kumandasındaki Kuvayi Seyyare'nin Yeşil Ordu'nun silahlı gücü olması politik dengeleri değiştirebilirdi. Nitekim Ethem 1920 Ağustos'unun sonunda Arif Oruç'un başyazarlık yaptığı Seyyare Yeni Dünya adlı bir İslam Bolşevik gazetesi çıkartmaya başladı. Gazetenin başlığı altında Dünyanın Fukarayı Kasibesi Birleşiniz yazısı yer almaktaydı. Mete Tunçay'a göre yalnız bir tek sayısını görebildiğimiz Eskişehir Seyyare Yeni Dünya'nın yazılarında genellikle hangi eğilimin ağır bastığını kestirmek güçtür. Ethem bu gazetenin sosyal demokrasi ilkeleri doğrultusunda birlik yaratmak ve devrime hizmet etmekle görevli olduğunu söylemiştir. Daha sonra resmi Komünist Partisi kurulunca Mustafa Kemal gazetenin Ankara'da yayınlanmasını istemiş, Ethem Bey de bunu kabul etmiştir. Yeşil Ordu Cemiyeti'nin 1920 yılı sonlarına doğru etkinliğini kaybettiğini söyleyebiliriz. Ethem'in isyanı ise bu harekete son noktasını koydurmuştur. Halk Zümresi, mecliste bulunan ittihatçıların önderlik ettiği bir fraksiyondur. 1920 yılı yazında kendini belli eden bu zümre, Yeşil Ordu'nun meclisteki uzantısı gibi çalışmıştır. Grubun programı Yunus Nadi Bey'in Yeni Gün gazetesinde yayınlanmıştır. Halk Zümresi'nin programı geniş ölçüde hükümetçe de benimsenmiştir. Bu gruptaki milletvekilleri, İttihat ve Terakki'nin üyelerinden Kör Ali İhsan Bey'in mesleki temsil düşüncesini 1921 Anayasası'nın tartışılması sırasında savunmuşlardır. Kör Ali İhsan Bey mesleki temsil düşüncesini şöyle ortaya koymaktaydı. Bizde şimdiye kadar halk sakıt, hükümet natık ola gelmiştir. İşler daima Osmanlı memur sınıfının elinde döndü. Ve halk hissiyat ishar eylediyse de zihşuur hareketlerde bulunamadı. Bu halkın dayanışmadan yoksun oluşu ve hükümet örgütünün bigyaneliği neticesidir. Bu teşkilat dikkat olunursa muhtelif kavramları amaç edinir. Mutlakiyet, meşrutiyet, komünizm gibi. Bunlara mani olmak ancak meslek örgütünün halkı natık kılmasıyla kabildir. Mete Tuncay. 1921 Anayasası'nın komisyon ve meclisteki görüşmeleri sırasında birçok milletvekili bu yaklaşımı savunmuşlardır. Hatta Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazeteleri de aynı doğrultuda yayın yapmışlardır. Daha önce de değindiğimiz gibi ancak Mustafa Kemal Paşa'nın genel oy ilkesi konusunda ağırlığını koymasıyla mesleki temsilden vazgeçilmiştir. Halk zümresindeki milletvekilleri Yeşil Ordu'nun zayıflaması ve dağılması sonucu birinci ve ikinci gruplardaki yerlerini almışlardır. Ekim 1920'de Sovyet elçilik heyetinin Ankara'ya geldiği sıralarda Mustafa Kemal'in onayı hatta teşvikiyle Türkiye Komünist Fırkası kurulmuştur. Bu partinin önde gelen üyeleri arasında şu kişiler bulunmaktaydı: Tevfik Rüştü Aras, Mahmut Esat Bozkurt, Yunus Nadi Abalıoğlu, Kılıç Ali, Hakkı Behiç Bayiç, İhsan Eryavuz, Refik Koraltan, Eyüp Sabri Akgöl ve Süreyya Yiğit. Bu kişilerin ileriki yıllarda Türkiye siyasi yaşamındaki oynadıkları roller anımsanırsa, resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın da niteliği ortaya çıkar. Kuruluş sırasında Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün'de çıkan iki yazıya değinmekte dönemin konuya nasıl baktığını anlamak yönünden yarar vardır. Hakimiyet-i Milliye'nin 16 Ekim 1920 tarihli sayısında Rus Bolşevizmi, Türk Komünizmi başlıklı yazısında şu yaklaşımı görmekteyiz: Türkiye'yi komünizmin halk kütleleri için muhakkak surette hayırkar olan atisine götürmek isteyenler, Bolşevizm derecesinde sarih ve ateşli bir inkılap için ne Rusya'daki tarzda bir doğuş ve hazırlanış ne de elde böyle kuvvetli bir silah görmüyorlar. Aynı zamanda esasen yukarı tabakadan idare edilmek lazım gelen bu hareket, yüksekten gelen bir irade-i mutlakanın Rusya'da bulunduğu gibi şiddetli ve inatçı bir direnişe tesadüf etmiyor. Rusya'da Bolşevizmin kullandığı inkılap usullerini burada tatbik etmek istemek kadar inkılapçılıktan haberdar olmayış tasavvur edilemez. Bolşevizm inkılabı bütün komünizm hareketleri için bir örnek, bir model değil, pek kıymetli, pek canlı, pek muazzam bir rehberdir. Bu rehberden istifade etmeyi, onun gösterdiği yollardan gitmeyi ne kadar candan arzu edersek, onun yöntemlerini şekil itibariyle aynen tatbik etmekten de o derece kaçınırız. Her şeyde körü körüne taklitçilik fenadır, bilhassa inkılapçılıkta. Bir anlamda Yeni Gün gazetesinde de partinin kuruluş döneminde bazı yazılar çıkmıştır. Bunların içinde TKF'nin bir program hazırladığına ilişkin şu açıklama ilginçtir: Partimiz, TKF, Rus Komünist Partisi'nin programını Rusya'da bile tamamıyla tatbik edilemeyen ve ancak komünizmin esas istikamet çizgilerini gösteren idealler olarak telakki eder. Fakat partimiz bunların tahakkuku için ideal programı memleketimizin hususiyetlerine ve içtimai şartlarına göre suhuletle intibak ettirmek üzere taktik yöntemleri içeren genel bir uygulama programı hazırlamıştır.